Ayrım 8. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig, sayfa 87. Bir yüreğin adam akıllı sarsılabilmesi için her zaman ille de kaderin güçlü bir tokadı ya da her şeyi sert bir şekilde söküp atan bir güç gerekmez. Hatta gelişi güzel nedenle yıkımı yaratmak kaderin ele avuca sığmaz heykeltıraş isteğini tahrik eder. Biz insanoğlu kendi anlaşılmaz dilimizde bu ilk hafif dokunuşlara bahane deriz ve onun o küçücük cüssesiyle çoğu zaman muazzam etkili gücüne şaşar kalırız. Fakat bir hastalık nasıl sinsice ortaya çıkarsa, bir insanın kaderi de ancak her şey gözle görülür hale geldiğinde ve olaylar başladığında kendini belli eder. Kader, yüreğe dıştan dokunmadan çok önce beyinde ve kanda içten içe ilerler her zaman. Kişinin kendini tanımaya başlaması aslında kendini savunmaya başlamasıdır. Ve bu çoğu zaman beyhude bir savunmadır. Yaşlı adam adı Salomonoshon'du ve memleketinde gizli dernek müşaviri olarak biliniyordu. Paskalya için ailesiyle birlikte geldiği Gardon'daki otelde şiddetli ağrılar nedeniyle uyandı. Vücudu adeta sert keresteler içinde sıkışmış gibiydi. Daralan göğsünden güçlükle nefes alıyordu. Yaşlı adam korktu, uzun zamandır safra kesesi sancıları çekiyordu. Doktorların tavsiyesine uyup, Kazbat'ta bir küre gidecek yerde ailesi istediği için güneye gelmişti. O şiddetli ağrı nöbetleri gelecek korkusuyla geniş bedenini çekine çekine yokladı. Fakat kısa bir süre sonra devam eden şiddetli sancıların ortasında sadece midesinin ağrıdığını fark edince rahatladı. Herhalde alışkın olmadığım İtalyan yemeklerindendir ya da buradaki birçok yabancının başına gelen zararsız zehirlenmelerden biridir diye geçirdi aklından. Rahat bir nefes alarak titreyen ellerini çekti ama sancı henüz geçmemişti ve nefes almasını engelliyordu. Bu nedenle biraz hareket etmek için ahlaya oflaya yataktan kalktı. Gerçekten de ayağa kalkıp yürümeye başladığında sancısı hafiflemişti. Fakat karanlık oda pek büyük değildi, ayrıca diğer yatakta uyuyan eşini uyandırmaktan ve endişelendirmekten de çekiniyordu. Üzerine rob de şambrını aldı, çıplak ayaklarına terlik giydi ve el yordamıyla koridora çıktı, sancısını azaltmak için ağır ağır yürümeye başladı. Karanlık koridora açılan kapıyı araladığı anda ardına kadar açık pencerelerden kilisenin çanının önce 4 kez güçlü bir şekilde ardından da gölün üzerinde yankı yapan hafif vuruşlarını duydu. Saat sabahın 4'üydü. Uzun koridor tamamen karanlıktı. Fakat yaşlı adam gündüzden hatırladığı kadarıyla koridorun dümdüz ve geniş olduğunu biliyordu. Böylece ışığı açmaya gerek duymadan derin derin nefes alarak göğsündeki sıkışmanın gittikçe azaldığını, yürüyüşün kendisine iyi geldiğini hissederek memnun bir şekilde koridorun başından sonuna kadar birkaç kez yürüdü. Bu yürüyüş egzersiziyle neredeyse tüm ağrılarından kurtulmuş, odasına gitmeye hazırlanırken duyduğu bir sesle korkudan olduğu yerde kala kaldı. Evet, bir sesti. Karanlığın içinden bir fısıltı. Tiz ama yine de anlaşılmaz bir fısıltı. Tavanda bir şeyler çatırdamıştı. Sanki birileri bir şeyler fısıldıyor, bir şeyler kımıldıyordu. Derken hafif aralık olan bir kapıdan karanlığın içine cılız bir ışık süzüldü. Bu da neydi? Yaşlı adam gayri ihtiyari bir köşeye sokuldu. Merak ettiğinden değil, aksine sadece gecenin bir yarısında dolaşmaya çıktığını birisi görecek olursa duyacağı utanç nedeniyle. Fakat tam o saniyede ışığın koridoru aydınlattığı anda beyazlar giymiş bir kadın silüetinin o odadan çıkıp koridorun derinliklerinde kaybolduğunu görür gibi oldu. Gerçekten de koridorun sonundaki kapılardan birinin olduğu yerde bir kapı tokmağının hafif sesi duyuldu. Sonrasında her şey yine karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Yaşlı adam yüreğine bir şeyler saplanmış gibi birden sendelemeye başladı. Orada koridorun sonunda kendini göstere göstere belli eden o kapı tokmağının olduğu yerdi. Orada sadece kendi odası vardı, ailesi için kiraladığı üç odalı daire. Daha birkaç dakika önce odadan ayrıldığında eşi derin uykudaydı. O halde, hayır, yanılmış olması imkansızdı. İnanması güç ama yabancı odada yaşadığı bir maceradan döndüğü anlaşılan o kadın silüeti henüz 19 yaşındaki kızı Erna'dan başkasına ait olamazdı. Yaşlı adamın tüm bedeni ürpermiş, korkudan adeta buz kesmişti. Kızı Erna, o çocuk, o pırıl pırıl yaramaz çocuk, hayır, imkansızdı. Yanılmış olmalıydı. Yabancı bir odada ne iş olabilirdi? Eğer beynine hücum eden düşüncelerden kurtulmaya çalışıyor fakat kaçarcasına uzaklaşan kadının hayaleti andıran görüntüsü inatla şakaklarına yapışmış bir türlü bırakmıyordu. Yapacak bir şey yoktu. Emin olmak zorundaydı. Soluğu tıkana tıkana kendisinkinin hemen bitişiğinde bulunan kızının odasının kapısına kadar geldi fakat birden irkildi. Tam burada bulunan o tek kapının aralığından cılız bir ışık titreşiyor, anahtar deliğinden beyaz bir nokta her şeyi ortaya koyuyordu. Kızının odasında sabahın dördünde ışık yanıyordu. Derken yeni bir kanıt daha. Tam o anda odadaki elektrik düğmesinin kapandığı duyuldu ve dışarıya sızan beyaz ışık hiçbir iz bırakmadan karanlığa karıştı. Hayır, hayır, kendine aldatmanın bir yararı yoktu. Gecenin yarısında yabancı birinin yatağından gizlice kendi yatağına dönen kız Erna'dan başkası değildi. Yaşlı adam dehşetten ve soğuktan titremeye başladı. Aynı anda bütün vücudundan ve gözeneklerinden ter boşanmıştı. Aklından geçirdiği ilk şey kapıyı kırmak ve o utanmazı öldüresiye dövmekti. Fakat bacakları ağır bedeninin altında tir tir titriyordu. Ancak odasına gidecek, kendisini yatağına atacak zamanı bile zor buldu. Duyular uyuşmuş, darbe almış bir hayvan gibi başı yastığa düştü. Yaşlı adam hiç hareket etmeksizin yatağında uzanıyordu. Gözlerini karanlığa dikmişti. Yanında yatan karısı her şeyden habersiz, rahat rahat nefes alıyordu. Aklına ilk gelen şey, karısını sarsarak uyandırmak, korkunç gerçeği anlatmak, yüreğini boşaltmak, öfkesini kusmaktı. Fakat o korkunç gerçeği nasıl söyleyebilir, yüksek sesle nasıl anlatabilirdi? Hayır, asla, asla o sözcük dudaklarından çıkmayacaktı. Ama ne yapacaktı? Ne yapacaktı? Düşünmeye çalıştı. Fakat düşünceleri önünü görmeyen yarasalar gibi birbirini çarpıyordu. İnanılır gibi değildi. Erna, gözlerinin içi gülen o terbiyeli çocuk, neredeyse daha dün okuldan döndüğünde, kitabının başında küçük pembe parmaklarıyla o güç yazıyı güçlükle okumaya çalışmıyor muydu? Onu daha dün üzerinde açık mavi elbisesi okuldan alıp pastaneye götürmemiş miydi? Şekerli dudaklarıyla yanağına öpücük kondurmasının üzerinden ne kadar zaman geçmişti? Daha dün değil miydi? Hayır, yıllar önceydi. Fakat daha dün, gerçekten de bir gün önce vitrinde rengarenk görünen mavili sarılı süveteri alması için ellerini kavuşturmuş ve babasının asla karşı koyamayacağı o çocuksu gülümsemesiyle "Babacığım, lütfen!" diyerek nasıl da yalvarmıştı. Ve şimdi ise babasının odasının yanı başındaki odadan gece yarısı çıkıp yabancı bir erkeğin odasına süzülmüş, orada onun yatağında çıplak şu kahkahalar atmıştı. Tanrım, Tanrım, elinde olmayarak inliyordu yaşlı adam. Böylesi bir utanç, böyle bir utanç. Gözüm gibi baktım narin çocuğum yabancı bir adamla. Kiminle? Kim olabilir? Buraya, Gardone'ye geleli daha 3 gün oldu ve o buradaki süslü, kendini beğenmiş züppelerden hiçbiriyle daha önce tanışmamıştı. Ne o ince kafalı Kont Ubaldi ile, ne o İtalyan subayla, ne de Mecklenburglu o biniciyle. Yalnızca gelişimizin 2. günü tanıştı onlarla ve hemen birisiyle. Hayır. İlk birlikteliği bu olamaz. Hayır. Çok daha önce başlamış olmalı. Evdeyken. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyi fark etmedim. Ben salak, kafası kopası salak. Fakat ben onlar hakkında ne biliyorum ki? Bütün gün onlar için çalışıyorum. Günün 14 saati bürodayım. Tıpkı yıllar önce numunelerle dolu valizimle, trenle kent dışına gittiğim gibi. Sadece onlara para getirebilmek için. Para, para. Kendilerine güzel elbiseler alabilsinler ve zengin olsunlar diye. Ve akşamları eve döndüğümde, yorgun argın döndüğümde onlar gitmiş olurlardı. Tiyatroda, baloda, gezmede. Ne biliyorum onlar hakkında? Bütün gün neler yaptıklarını nereden bileyim? Sadece şimdi çocuğumun gece yarısı saf ve temiz bedeniyle erkeklerin yatağına girdiğini, tıpkı sokak fahişeleri gibi. Ah, nasıl bir utanç bu. Yaşlı adam iç çekmeye devam ediyordu. Her yeni düşünce yarasını daha da deşiyordu. Sanki beyni yarılmış, kanıyor da kırmızı kurtlar içini kemiriyordu. Fakat neden bütün bunlara tahammül ettim? O orada o utanmaz bedeniyle rahat rahat uyurken neden ben hala burada yatıyor ve kendime eziyet ediyorum? Neden hemen odasına dalmadım, kepazeliğini bildiğim yüzüne haykırmadım? Neden kemiklerini kırmadım? Çünkü ben zayıf biriyim. Korkağın tekiyim. O ikisine karşı hep zayıftım. Yaptıkları her şeye göz yumdum. Onlara rahat bir hayat sağlayabildiğim için gurur duydum. Bu arada kendi hayatımı mahvetmiş olsam da. Dişimle tırnağımla kazandığım parayı kuruş kuruş onları mutlu görmek uğruna canımı dişime taktım. Fakat onlara refahı sağlar sağlamaz benden utanmaya başladılar. Onların yanında yeterince şık değildim. Fazla cahildim. Nasıl kendimi eğitebilirdim ki? Daha 12 yaşındayken beni okuldan aldılar. Para kazanmak zorunda bırakıldım. Para kazanmak, para kazanmak. Numunelerle dolu valizimle köy köy dolaştım. Sonra kendi işimi kuruncaya kadar kent kent pazarlamacılık yaptım. Fakat tam yükselmiş, tam kendi işimi kurmuştum ki eski şerefli soyadımı beğenmemeye başladılar. Konsey danışmanı, özel danışman unvanı satın almak zorunda kaldım. Sırf eşime Bayan Solomonson demesinler diye. Sırf onlar kibarlık taslayabilsinler diye. Kibarlık, kibarlık. Onların bu kibarlık budalalığına, o kibar çevrelerine karşı olduğumda annemin nur içinde yatsın. Sadece babam ve bizim için evi çekip çevirdiğini, sessiz, mütevazı olduğunu anlattığımda benimle alay ettiler. Geri kafalısın dediler. Sen çok eski kafalısın babacığım diye alay etti kızım benimle hep. Evet, eski kafalı. Evet ve şimdi o yabancı erkeklerle yabancı yataklarda benim çocuğum, benim tek çocuğum. Ah bu nasıl bir utanç, nasıl bir ayıp. Yaşlı adam göğsünü sıkıştıran acıyla öyle korkunç inledi ki yanında yatan karısı uyandı. Ne oldu diye sordu uyku mahmurluğu içinde. Yaşlı adam cevap vermedi, nefesini tuttu ve düşünceleri beynini bir kurt gibi kemirirken acılarının karanlık tabutunda sabaha kadar hiç hareket etmeden öylece kaldı. Sabahleyin kahvaltı masasına ilk gelen oydu. İçini çeke çeke oturdu, ağzına attığı her lokma midesini bulandırıyordu. Yine yalnızım dedi. Her zaman yalnızım. Sabahleyin ben işe giderken ikisi de danslarından, tiyatrolarından, yorgun düştüklerinden, keyiflerini bozmadan tembel tembel uyumaya devam eder. Ben akşam eve döndüğümde ise onlar çoktan gitmiş olur. Bana ihtiyaçları olmaz orada. Ah, para. O kahrolası para bozdu onları. Para onları bana yabancılaştırdı. Ben aptal. Tonla parayı bir araya getirdim, kendimden bile çaldım, kendimi yoksul düşürdüm, onların ahlakını bozdum. 50 yıl boyunca anlamsız bir şekilde didindim durdum. Bir günü bile kendime ayırmadım ve şimdi yalnızım. Adam gittikçe sabırsızlanıyordu. Neden gelmiyor? Onunla konuşmak istiyorum. Ona söylemek zorundayım. Buradan gitmeliyiz. Hemen. Neden gelmiyor? Herhalde hala yorgun. Ben aptalın yüreği parçalanırken o vicdanı rahat mışıl mışıl uyuyor. Annesine gelince saatlerce temizlenir, banyosunu yapar, hazırlanır. Manikürünü, saçlarını yaptırır, saat 11'den önce aşağıya inmez. Bunda şaşılacak ne var? Böyle bir kadının çocuğu ne olur? Ah para, kahrolası para. Arkasında hafif ayak sesleri duydu. Günaydın babacığım, iyi uyudun mu? Kızı hafifçe eğilip küçük bir öpücük kondurdu zonklayan alnına. Adam gayri ihtiyarı başını geri çekti. Koti parfümünün tatlımsı ağır kokusu midesini bulandırmıştı. Ve sonra, neyin var babacığım? Yine keyfin yok. Bir kahve söyleyelim. Garson, bir de ham and eggs. Jambonlu yumurta ya da omlet. Çevirmenin notu. İyi uyuyamadın mı, yoksa kötü haberler mi aldın? Yaşlı adam kendini tutmaya çalışıyordu. Başını eğdi, kızın yüzüne bakmaya cesareti yoktu. Sustu. Sadece kızının ellerini gördü. Masanın üzerinde o sevdiği elleri, umursamaz, manikürlü elleri, şımarık tazılar gibi beyaz örtünün üzerinde oynuyordu. Adam titriyordu. Çekinerek bakışlarını dolaştırdı. Yumuşak, el değmemiş kollarına. O çocuksu, eskiden ne kadar zaman önceydi. Yatmaya gitmeden önce sık sık babasına sarıldığı kollarına. Kızın yeni süveterinin altında nefes aldıkça hafif inip kalkan yuvarlak göğüslerini gördü. Çıplak, çıplak, yabancı bir erkeğin kollarında diye geçirdi aklından. İçin için kabaran bir öfkeydi. Her yanına tuttu, elledi, okşadı, kokladı, zevkini çıkardı. Benim kanım, benim canım, benim çocuğum. Ah, o yabancı serseri, ah, ah. Elinde olmadan yine inlemişti. Kızı, neyin var babacığım diye sorarken şımarıkça babasına sokuldu. Neyim mi var diye gürledi içten içe. Orospu bir kızım var ama bunu ona söyleyecek cesaretim yok. Fakat adam sadece belli belirsiz homurdandı. Hiç, hiç dedi ve sert bir şekilde gazeteyi eline aldı. Kızının meraklı bakışlarıyla karşılaşmamak için sayfalarını açarak yüzüne tuttu. Çünkü onunla göz göze geldiğinde kendini güçsüz hissediyordu. Gazeteyi tutan elleri titriyordu. Şimdi söylemeliyim ona. Yalnız olduğumuz şu an söylemeliyim diye düşünürken içi içini yiyordu. Fakat sesi çıkmıyordu. Başını kaldıracak gücü bile yoktu. Sonra birdenbire koltuğunu geri çekti, ağır adımlarla bahçeye attı kendini. Çünkü gözyaşlarının istem dışı yanaklarından süzüldüğünü hissetmişti ve kızı bunu görmemeliydi. Yaşlı adam kısa bacaklarıyla bahçede dolanıp durdu ve uzun süre gözlerini göle dikti. Her ne kadar içine akıttığı gözyaşları gözlerini körleştirmişse de buradaki doğanın güzelliğini yine de görebiliyordu. Gümüş rengindeki ışığın arkasında yeşil bir dalga gibi yükselen serbi ağaçlarının siyah taranmış ince çizgileri. Tepeler, açık renkli tepeler ve onların arkasında kalan sarp dağlar. Tıpkı ciddi adamların, mutlu çocukların önemsiz oyunlarını seyretmesi gibi sert, ancak kibirden uzak bakışlarıyla gölün sevimliliğini süzüyordu. Tanrı'nın o ölümsüz, mutlu gülümseyişi nasıl da hoş, mecazi, misafirperver bir tavırla insanı güneyin içine, dost ve mutlu olmaya davet ediyordu. Mutluluk, dedi yaşlı adam düşüncelerden ağırlaşmış başını sallayarak. İnsan burada mutlu olabilir. Bir defasında ben de mutlu olmak, tasasız insanların dünyasının ne kadar güzel olabileceğini duyumsamak istedim. Yazışmalar, hesaplar, pazarlıklar, pazarlamacılıkla geçen 50 yıldan sonra ben de bir defa birkaç güzel gün geçirmek istedim. Bir defa, ölmeden önce bir defa, 65 yıl. Tanrım dile kolay. O yaşta ölümün bir eli insanın üzerinde oluyor. İşte o zaman insan için ne paranın değeri kalıyor ne de doktorların yardımı oluyor. Yalnızca biraz daha nefes alayım istedim. Fakat rahmetli babam hep derdi: "Bizim için rahatlık, keyif yoktur. Bizler sırtımızdaki yükü mezara kadar taşırız." Dün bir kez olsun kendim için bir şeyler yapabilirim diye düşünmüştüm. Dün mutlu biri gibiydim. Güzel ve temiz çocuğum olduğu için mutluydum. Sevinçli olmasına sevinmiştim. Ama Tanrı hiç vakit kaybetmeden beni cezalandırdı. Tanrı her zaman elimdekini almıştır zaten. İşte şimdi her şeyi sonsuza kadar kaybettim. Artık kendi çocuğumla konuşamıyorum. Gözlerine bakamayacak kadar utanıyorum. Hep aklımda olacak, evde, büroda ve gece yatağa yattığımda, şimdi nerede, neredeydi, ne yaptı? Artık asla huzurla eve gidemeyeceğim. İşte karşımda oturuyor. Yanıma geliyor ve benim yüreğim hopluyor. Onu öyle genç ve güzel görünce. Beni öptüğünde kendi kendime dün bu dudakları kim öptü diye soracağım. Benden uzaklaştığında hep korku içinde yaşayacağım. Gözlerine baktığımda ise hep utanç duyacağım. Hayır, böyle yaşanamaz. İnsan böyle yaşayamaz. 8. ayrımın sonu, sayfa 96.